Ayrım 20.
Sultan Fatih'in dünya görüşü ve siyasi dehası. Ortodoks mezhebinden olan Bizans Rumlarının Katolik mezhebinde olanlardan ve bilhassa Avrupa Katoliklerinden şiddetle nefret ettiklerini gayet iyi bilen genç padişah, şu an bir patrikleri olmaması sebebiyle zaman içinde Katolik aleminin kucağına düşebileceklerini ve bu şekilde iki kilisenin birleşmesiyle yeni yeni pürüzler doğabileceği ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak gayesiyle, henüz boşta bulunan Ortodoksluk yüksek makamına derakap bir patrik seçmeye karar verdi. Bu isabetli görüşünü süratle tatbik ederek Ortodoksluğun yegane hamisi Asya ve Roma İmparatoru olma sıfatıyla baş metropolit Yorgios Skalios'u Gennandios bir adı ve sıfatıyla Cihan Ortodoks Patriği seçti. Padişah tarafından tertip ettirilen büyük ve muhteşem bir dini merasimde Ortodoksluğun en yüce makamına geçen yeni patrik bu tasdiknameyi kabul etmekle Ortodoks Cihan Patriği olarak Türk Hakanını hukuken Roma İmparatoru olarak kabul ve tasdik etmiş olmaktaydı. Zira patrik atanmanın tasdiki ancak ve ancak Roma İmparatorlarının iktidarındaydı. Dolayısıyla bu vaziyet Avrupa'nın siyasi ve ruhani tarihinin istikbaline birinci derecede tesir etmişti. Patrik'in intihap edilmesinden sonra özel surete yemeğe davet edilen Gennandios bir yüce Türk Hakanı'nın huzurunda bulunabilme ve sohbet etme şerefine nail olmuştu ki, dini ve felsefi konularda olan bu samimi görüşme esnasında genç Türk padişahının zeka ve bilgi hazinesi karşısında son derece hayretlere düşmüş ve sonsuz takdirlerden kendisini alamamıştı. Yemek ve sohbetten sonra genç padişahın aldığı son karar ise şuydu. Bundan böyle Rum ve dünya ortodokslarının ruhani lideri sıfatını taşıyan Patrik Gennandios bir de saray protokolünde yer alacaktı. Nitekim sonradan Patrik ilan ve tasdik ettiği Ermeni Patriği, Süryani Patriği ve Yahudi Hanbaşısı da aynı protokole tabi tutulmuştur. Yani Türk-İslam adaleti hiçbir şekilde haksızlık olunmaması açısından gayet hassas şekilde tatbik edilmekteydi. Eşsiz Osmanlı Türk padişahının kendisine has lehasından doğmuş olan bu hareketi bütün cihanda en az fetih vakası derecesinde tesir uyandırmıştı. Papalık şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmış, kirli ve karanlık emellerine çekilen bu çelik set karşısında tamamen bunalıma girmişti. Velakin Ortodoks aleminin tümü ise gayet memnundu ve de İslam adaletindeki şaşmaz doğruluk karşısında takdirden de öte hisler içinde minnetlerini sunmaktaydılar. Genç padişah bu asil davranışıyla payı taht halkının son derece sevgi ve saygısını kazanmıştı. 3 gün zarfında başkent tamamen sükûna kavuşmuş ve hemen herkes günlük normal yaşantısına dönmüştü. Patrikhanenin tesis edilmesi. Eski Ortodoks Patrikhanesi Ayasofya Katedrali'nin bitişiğinde bulunuyordu. Ancak meskûr mabedin camiye tahvil edilmiş olmasıyla vaziyet değişmişti. Meskûr sebeple Sultan Fatih Patrikhanenin de bir başka semte aktarılmasını irade buyurmuş ve böylece Ortodoks Patrikhanesi günümüzdeki Fatih Camii yerinde bulunan Ayos Apostolon Havariyun Katedrali'ne nakledilmişti. Bizans imparatorlarının türbesi bulunan bu katedralin yerine cami inşa edilince 2 sene sonra 1455 yılında Patrikhane Pan Makaristos adındaki rahibeler manastırına nakledildi. Dipnot, Patrikhane 2. nakledildiği yerden 132 sene sonra 3. Murat Han döneminde manastırın yerine Fethiye Camii inşa edildiğinde oradan da kaldırılarak Haliç koyundaki meşhur Fener Septi'ne nakledilip Panaya Katedrali'nde faaliyete geçirildi. 1597 yılına kadar süren bu süre içinde 10 yılda burada kaldı. Daha sonra Aya Dimitri Kilisesi'ne nakille 3 yılda burada kaldıktan sonra nihayet 1601 yılında 5. ve son mahalli olan Aya Yorgi Manastırı'na nakledildi ki Fener semtinin en nezih yerinde faaliyet gösteren meskûr patrikhane günümüzde de 2002 aynı yerinde faaliyetini devam ettirmektedir ki Ortodoks patrikleri 350 küsur senedir Ortodoks dünyasını buradan idare etmektedirler. Gerçi Sultan Fatih'in yeniden patriklik tesis etmiş oluşu çoğu zaman tenkit edilmiş ve hala edenler de mevcuttur. Ancak şu var ki o zaman içinde bu bir zaruretti, yani siyasi açıdan kesin bir başarıydı. Mesela Sırpların Macarlara karşı gittikçe Türklere meyletmesi ve bundan bir müddet sonra Mora Kilisesi'nin resmen Osmanlı müdahalesini istemesi vesaire, Büyük Fatih'in bu siyasi tedbirinde ne derece isabet etmiş bulunduğu açıkça görülür. Halbuki Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun sonlarına doğru Fatih'in yüksek siyasetinin inceliklerini kavrayabilmekten pek uzak olan ve yine pek koyu taassupları sebebiyle dış alemi göremez hale düşenler, meseleleri tamamen alt üst ederek Arap saçına çevirmiş, azınlıklar yani dinen azınlıklar yabancı emperyalist devletlerin karanlık menfaatlerine alet durumuna düşerek Türk devleti kontrolünden çıkmışlardı. Gayet feci neticeler doğuran bu hayati atanın ana sebeplerini eşsiz Türk Hakanı'nın çok âlâ uygulayıp yürüttüğü yüksek siyasetinde aramak hem yersiz ve hem de gayet gülünçtür. Garp müellifleri dahi bu tedbirin o zamanlar için siyasi bir zaruret olduğu hakkında ekseriyetle hemfikirdirler. Dahası Türkiye'nin tarihini iyi ve sıhhatli okuyabilmiş olanlar bunun böyle olduğunu gayet iyi bilirler. İmparator Konstantinos 11. Dragases Paleologos'un başsız vücudu bulunuyor. Sultan Fatih'in daha evvel verdiği emirle uzun araştırmalardan sonra Konstantinos 11. Dragases Paleologos'un cesedi bulunmuş ve bu talihsiz imparatorun kimliği, imparatorlara mahsus altın simle işlenmiş kartal tasvirinin bulunduğu kırmızı ayakkabılarından tanınıp meydana çıkarılmıştı. Vicdan sahibi Sultan Fatih bu bedbaht imparatorun cesedini Rum patriğine göndererek kahramanlara layık bir merasimle gövdesi ve başı bir arada olarak gömülmesini irade buyurdu. Dipnot: Bizans'ın son imparatoru Konstantinos 11. Dragases Paleologos'un kabrinin İstanbul'da olmasına rağmen ki bu kesindir, hangi cihette olduğu tam olarak bilinmemektedir. Rivayetler çoktur ve bunların en ziyade üzerinde durulanlarını özetliyoruz. Galata'ya nakledilerek oraya gömülmüş oldu. Bu ihtimal pek zayıftır. Vücudu Zeyrek Camii'nin altında, başı ise camiden birkaç yüz metre ileride bulunan meşhur Rum ayazmasının altında gömülüdür. Ve tabii ki bütün bunlar birer rivayettir. Ve zaten Fener Rum Patrikhanesi'nde dahi bu hususta herhangi bir kayıt olmadığı bilinmektedir. Herhalde Rumlar bu hususu bir sır olarak bırakmayı daha makul bulmuş olacaklar ki talihsiz imparatorun gömüldüğü yer meçhul kalmıştır. Bu esnada artık tarihe göçmüş olan Bizans'ın son büyük nazırı Büyük Duka Lukas Notaras, eşsiz Cihangir'in güvenini kazanabilmek için Bizans'ın ileri gelen ve arandıkları halde henüz bulunamamış Rum ve Latinlerden müteşekkil bir direniş grubunu ele verdi. Ne var ki onun bu hareketi Türk Hakanı'nı daha ziyade tiksindirmiş ve bu iğrenç adamı bir an evvel huzurundan uzaklaştırmak, dahası tamamen ortadan kaldırmayı düşünmekteydi ki, bu meyanda birkaç hazine değerinde ve bir koca altın tepsi içinde kendisine sunduğu paha biçilemez hediyeleri de görünce öfkesi bir kez daha artmıştı. Ve tamamen gazaba gelerek kaşlarını çatıp adeta şimşek çakan gözlerini bu iblis ruhlu adamın gözlerine çevirdi. Ne var ki bu şiddetli bakışın manasını anında kavrayamayan Notaras sapsarı kesilerek sıtma nöbetine tutulmuş gibi tir tir titremeye başladı ki padişahın gür ve kararlı sesi bu iblis yaratığı kendine getirmişti. "Bunlar nedir?" Notaras: "Bir kulunuzun değersiz hediyeleri efendimiz." Padişah: "Şu serveti Bizans ordusunu kuvvetlendirmek için kullanmış olsaydınız daha şerefli bir iş yapmış olurdunuz. Vatandan esirgenen hazineler ellere nasip olur. Sen ise vatanından esirgediğin bu kirli servetle bize haram zehiri tattırmak istersin. Bu ne namert, bu ne cüret, bu ne küstahlık." Büyük Duka Notaras'ın yüzü bu sefer mosmor kesilmiş ve bu tiksindirici morluk onun karanlık ruhundaki iblislikler sanki tamamen yüzüne vurmuştu. Bir şeyler söylemeye çalıştı lakin beceremedi. Sanki çeneleri kilitlenmiş, dili tutulmuş ve tamamen felç olmuş gibi bir hali vardı. Hemen her yanı derin bir sessizliğin kapladığı o anda Yüce Hakan'ın sesi yankılar meydana getirerek tekrar gürledi. "Kendi ülkesine, kendi tebaasına, kendi soydaşına ihanet edenler başkalarını daha çabuk satarlar. Senin pis kanını taşıyan imparatoriçe de tehlikeyi görünce tebaasını, soydaşlarını tamamen kaderleriyle baş başa bırakarak moraya kaçmamış mıydı? Ve sen şimdi karşıma geçmiş Bizans'ın yıkımını hazırlamış olan rüşvet ve riya zehirini bize tattırmaya çalışıyorsun. Bre iblis, yaşamak sana hak değildir. Tez bu kafirin başını vurun, soyunu sopunu yok edin. Kendisine layık olmayan servetini de yiğit erlerim aralarında bölüşe." Sultan Fatih'in gazabı çok korkunç olmuş, lakin bu ruhu karanlık iblis de hak ettiği cezayı bulmuştu. Zira üzerine iftira atarak karaladığı nice masum arasında ünlü Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa da vardı. Ve Notaras'ın fitneleriyle azledilerek tevkif edilmiş, Yedikule zindanlarında 40 gün hapsedildikten sonra 19 Temmuz 1453 tarihinde başı vurularak idam edilmiştir. Dipnot: Büyük Duka Notaras, İmparatora gelen bazı mektuplarda mukavemet tavsiye edildiğini duyan Sultan Fatih'e ifşa edince, Fatih'in Halil Paşa'dan şüphe ederek paşayı idam ettirmiş olmasının mümkün olduğu bazı kayıtlarda geçmekteyse de bu çok zayıf bir ihtimaldir. Zira Sultan Fatih'in çocukluk yıllarından itibaren Halil Paşa'ya garaz bağladığı ve muhasara esnasındaki tutumu sebebiyle daha da kinlenip paşayı bozgunculukla itham ettiği birçok ciddi kaynakta geçmektedir. Mezkûr sebeplerden dolayı paşayı idam ettirmiş olması ihtimali daha inandırıcıdır denebilir. Gerçi Halil Paşa Bizans imparatorlarından muhtelif hediyeler almıştır. Lakin bunlar alenen alınan hediyelerdir ve hiçbirisi gizli alınmamıştır. Dolayısıyla bu meselenin ayrıca tetkiki elzemdir. Merhumun Yedikule zindanında 20 gün yattığı, kalan mahpusluğunu Edirne'de geçirdiğini, idamını da Edirne'de ifa edildiği ve ayrıca idam tarihi kayıtlarında da çelişkiler olduğu kayıtlarda geçmektedir. Merhumun kabri İznik'tedir. Anadolu Türkleri ile dönme ve devşirmelerin mücadeleleri. Çandarlı Halil Paşa'nın azledilmesinden sonra yerine geçirilen Mahmut Paşa olmuştur ki adı geçen zatın vezaret makamına geçirilmesinden sonra devletin bu en büyük ve en önemli makamına hep dönme ve devşirmeler geçer olmuşlar ki böylece bu en değerli ve en önemli makam tamamen onların hakimiyete geçmişti denebilir. Dipnot, dönme vezir hakimiyeti gibi kayıtlarla vezaret makamının Türklerin elinden alındığı intibanı uyandırmak ve dönme yakıştırmasına tabi tutulan bilumum hidayete erişmiş vezirleri hain kahpe durumuna düşürmek kısmen değil tamamen yanlış bir yorumdur. Zira olsun dönme ve olsun devşirme kullardan da en az öz Türk derecesine padişahına ve ülkesine gönülden bağlı şahsiyetler yetişmiştir ki bunlar da tarihen sabittir. Ve zaten batıdan ithal Türk milliyetçiliği hareketinde de aynı zihniyet rol oynadığı için koca imparatorluk yoklara karışmış ve Cenab-ı Hakk'ın yüce milletimize sonsuz bir lütfu ihsanı olacak ki eşsiz önderimiz Gazi Mustafa Kemal gibi olağanüstü bir şahsiyetin güneş gibi doğuşu ile aziz vatanımız bir bütün olarak yok olmaktan kurtarılabilmiştir. Biz bu hususta daha fazla mütalaada bulunmak istemiyoruz. Zira hiçbir zümrenin veya kavmin borazanı değiliz. Yalnız bu gibi modası geçmiş düşüncelerin veya zihniyetin ülkemize sadece zarar getirmekten gayrı hemen hiçbir işe yaramayacağını belirtmek istiyoruz, o kadar. Daha evvel ise bu önemli makam devamlı olarak Anadolu Türklerinin ellerinde bulunmaktaydı. Ne zaman ki Yeniçeri Ocağı kuruldu, o zaman dönmeler ve devşirmelerin yıldızları da parlamaya başladı. Ve böylece Anadolu Türk aristokrasisi ile malum kesim arasında kıyasıya bir mücadele baş göstermiş, İkbal pastasından en büyük payı alabilme kavgası imparatorluğun sükutuna kadar sürüp gitmiştir. Mesela İshak ve Gedik Ahmet Paşalar gibi veziri azamların hiçbirisi Türk asıllı değildi. Mahmut Paşa ana baba tarafından halis Rum olmakla birlikte Anadolu'da Türklere karşı mücadeleleriyle nam salmış filantropik olsun torunlarındandır. Mahmut Paşa'dan sonra Türk İmparatorluğu'nun kalbini teşkil eden Vezaret-i Uzma makamına Türk çoğunluğuna mukabil hep Rum, Hırvat, Arnavut, Boşnak, Pomak, İtalyan, Arap gibi gayri Türkler geçmişlerdir. Ancak şu noktayı da zikretmek lazımdır ki mevzumuz açısından elzemdir. İster dönme ve ister devşirme olsun bunların hemen hepsi de Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun baş evlatlarıdır. Ve temeli imparatorluğa dayanan ülkelerde ırki harslar her açıdan ön planda tutmak fevkalade yanlıştır. Böyle bir durumda yapılması icap eden diğer kavim mensuplarına da ülkeyi ve insanlarını sevdirebilmektir. Onları dışlamak, kendinden görmemek gibi yanlışlar en ziyade devlete zarar getirir. Dolayısıyla biz bu noktadaki naçiz görüş ve fikrimizi dipnotumuzda da belirteceğiz. Zira bilhassa günümüz Türkiye'sine birlik, beraberlik ruhuna her zamankinden daha ihtiyacımız vardır. Genç Türk Hakanı Sultan Fatih Konstantiniyye'yi Türkleştirmek gayesiyle Anadolu'dan getirttiği Türk ailelerinin emlak vergisinden muaf tutturdu. Ne var ki art niyetli olan bazı dönmeler Sultan Fatih'in bu arzusuna gizliden gizliye karşı çıkmaktaydılar. Ünlü Osmanlı tarihçisi Aşık Paşaoğlu bu fesatı şöyle anlatır. Sultan Mehmet Han Gazi ki Konstantiniyye'yi fethetti, subaşılığı da belediye başkanlığı kulu Süleyman Bey'e verdi. Bütün ülkesine kullar gönderdi ki isteyen gelsin İstanbul'da evler, bağlar ve bahçeleri gelip mülk olarak tutsun dedi. Her kim ki geldiyse verdiler, bu şehir bununla mamur olmadı. Bu defa padişah hükmetti ki her ilden zengin ve yoksullardan evler süreler, maddi yardımın her ilin kadısına, subaşısına hüküm ile kullar gönderdiler. Bu gelen hala dahi evler verdiler. Bu sefer şehir memur olmaya yüz tuttu. Bu halka verdikleri evlere mukataa koydular. Ekim vergisi böyle olunca halka güç geldi. Dediler ki bizi mülkümüzden sürdünüz getirdiniz. Bu kafir evlerine kira vermek için mi getirdiniz? Bazıları avradını oğlanını bırakıp kaçtı gitti. Dipnot. Aşık Paşa oğlu Aşiki'nin Tevarih-i Ali Osman'ında şöyle bir kayıt var. Bazıları avradını oğlanını bırakıp kaçtı gitti. Şartlar her ne olursa olsun bir Türk avradını oğlanını bırakıp kaçmaz. Bu töresine aykırıdır, inançlarına aykırıdır ve de karakterine ters düşer. Dolayısıyla böylesi kayıtların tercümesinde hassasiyet göstermek ve dipnotu düşmek elzemdir. Tevarih-i Ali-i Osman Aşık Paşaoğlu Ahmet Aşık-i Sayfa 193 Bab 124 Düzenleme Nihal Atsız. Kula Şahin derlerdi. Sultan Mehmet'in babasından dedesinden kalmış vezirlik görmüş bir kulu vardı. Padişah dedi ki: "Hey devletli sultanım, baban deden bunca memleket fethettiler, hiçbirinde mukataa koymadılar, sultanıma dahi layık budur ki yapmaya." Padişah dahi onun sözünü kabul etti, mukataayı bağışladı. Yine hüküm buyurdu ki: "Her ev ki verirsiniz, mülk olarak verile." Ondan sonra her verilen eve yazılı kağıt verdiler ki mülkleri ola. Böyle olunca şehir dahi mamur olmaya yüz tuttu. Mescitler yapmaya başladılar. Kimisi zaviye, küçük tekke, kimisi mülk yaptı ve bu şehrin hali yine iyiliğe döndü. Sonra padişaha bir vezir geldi ki o bir kafirin oğluydu. Padişaha gayet yaklaştı. İstanbul'un eski kafirleri bu vezirin babasının dostlarıydı, yanına girdiler. "Hey ne yapıyorsun? Bu Türkler yine bu şehri mamur ettiler. Senin gayretin hani? Babanın yurdunu ve bizim yurdumuzu aldılar. Gözümüze karşı tasarruf ediyorlar. Şimdi sen padişahın yakınısın. Çalış ki bu halk bu şehri imar edilmesinden el çekeler. Ve yine şehir evvelki gibi bizim elimizde kala." Vezir dahi dedi ki: "Şu mukataa ki evvelce koymuşlardı onu yine koyduralım. Bu halk dahi mülkler yapmakta çekileler. Bu şehir o nesneyle yine harap olmaya yüz tuttu, sonunda yine bizim tayfamız elinde kala." Bir gün vezir padişahın kalbine bir münasebetle soktu. Yine mukataa yaptırdı. Bu aldatıcı kafirlerin birisiyle bir adı Müslüman olan kul yan yana geldiler. Bu aldatıcı kafir ne ki dediyse öyle etti, onu yazdılar. Sual: o vezir kimdi? Cevap: Rum Mehmet Paşa'dır ki sonra padişah onu it gibi boğdurdu. Sual: Sultan Mehmet Han Gazi İstanbul'da ne yaptı? Cevap: 8 medrese, orta yerine bir ulu cami, caminin karşısına bir büyük imaret ve bir darüşşifa ve bu 8 medresenin yanında softalar için 8 küçücük medrese daha yaptı. Bundan başka Hazreti Eyyubi Ensari üzerine dahi bir imaret, bir medrese, bir cami ve üzerine büyük bir türbe yaptırdı. Bu mukataa sebebinden halk İstanbul'dan kaçmaya başladılar. Bu şimdiki mukataa ki vardır, onun kabul edilmesine o Rum Mehmet sebep olmuştur. Fatih Bursa subaşısı karıştıran Süleyman Bey'i, İstanbul Emniyet Müdürü ve Valisi Hızır Bey Çelebi'yi ise İstanbul Kadısı, yani belediye reisi ve en yüksek hakimi tayin etti. Süleyman Bey'e iki vazife verilmişti. Bir, surların onarılması, iki, Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden sanat hatipleriyle muhtelif sınıflara mensup Türklerin celbiyle İstanbul'un iskanını hal etmesidir. Dipnot: Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden İstanbul'a getirtilen sanatkarların çoğunluğunu Ermeniler teşkil etmiştir ve bu da ayrıca tarihi kayıtlarda mevcuttur. İlk başta 5000 aile getirildi ve daha sonra muhtelif tarihlerde Karadeniz sahilleriyle Karaman, Aksaray, Eğridir, Bursa, Manisa, Tire, Çarşamba, Kastamonu, Samsun, Sivas, İzmir vesaire taraflarından getirtilen Türk aileleriyle İstanbul kısa zamanda Türkleşti ve böylece muhtelif semtlere Anadolu kasabalarının adları kondu. Mesela Aksaray, Karaman, Çarşamba gibi. Ayrıca Balkanlardan da muhacir getirtildi, ancak onların yekûnu cüz'i sayılırdı. İstanbul'a iskan edilen Türklere evler, dükkanlar, bağ ve bahçeler verilerek vergiden de muaf tutulmuş ve böylece iktisadi hakimiyetin Türklerin ellerine geçmesi sağlanmıştı. Dipnot: İktisadi hakimiyetin Türklerin ellerine geçirilebilme çabası henüz fethedilmiş bir şehirde ne zaman sosyal düzen yerine oturmuş ve ne zaman iktisadi alanda da Müslüman Türkler ile gayri İslamlar arasında rekabet baş göstermiş ise akıl erdiremedik. Ancak gayri İslam bir vatandaş olduğumuz için bu hususta fikir beyan etmekten sarfı nazar etmekteyiz. Zira yanlış anlaşılabilir ve taraf tutuyoruz inancı doğabilir diye düşünmekteyiz. Türk nüfusuna verilmiş emlakın tahririne Bursa Subaşısı Cebe Ali memur edilmiş, lakin Bursa'da çok meşgul bulunduğu için yerine yeğeni tarihçi Dursun Bey geçirilmiş ve İstanbul emlakinin tahririni tamamen Dursun Bey ifade etmiştir ki, bu Dursun Bey Tur-i Sina Bey diye ünlü olup sonradan maliye nazırı olan Dursun Bey, tarihi Ebu-i Fetih Serhefalı Fatih dönemi tarihiyle nam salmıştır. 1454 yılından itibaren yavaş yavaş Müslüman mahalleleri mescitler çevresine gittikçe çoğalmaya başlamıştı ki şahıs isimlerine göre adlandırılmış bu mahallelerin adları şöyledir: Ahmet Paşa Mahallesi, Bozdağ Su Kemeri civarı, Defterdar Sinan Mahallesi, Zeyrek, Karaşemsi Mahallesi, Uzun Çarşı, Kırıkçeşme Mahallesi, Balat, Blaharna Mahallesi, Tekfur Sarayı civarı, Ayak Kilisesi Mahallesi Fatih Parkı'nın bulunduğu mahal. Can Alıcı Kilisesi Mahallesi Fatih Park civarı. Lips Manastırı Mahallesi Halıcılar Köşkü civarı vesaire.